Ayrım 4, sayfa 49. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 16. Bölüm. Yoğuna bahçeye gün ışığına çıktı. Kıza uygulanan akıl almaz şiddeti düşündü. Buna rağmen kızın bedeni denizdeki bir taş kadar temiz ve beyazdı. Gunnar son kıza uygulanan şiddeti tanımlarken vahşi bir şiddet demişti. Yoğuna'ya göre ölçüsüz bir şiddetti ama kendini kaybetmiş, çıldırmış birinin eseri değildi. Darbeler bilinçliydi, öldürmeye yönelikti. Fakat kızın bedenine zarar vermemeye dikkat edilmişti. Gunnar son Mercedes'ini motor kaputuna oturmuş telefonla konuşuyordu. Cinayet soruşturmaları kendi başına bırakıldı da diğer birçok şeyin aksine kaosla sonuçlanmaz. Kendi kendine bir çözüm yolu bulurdu. Ama Yuna hiçbir zaman kollarını kavuşturup beklememiş, işlerin kendi kendine düzeleceğine inanmamıştı. Katilin genellikle kurbanın yakınlarından biri olduğunu, cinayetin üzerinden fazla zaman geçmeden polisi arayıp suçunu itiraf ettiğini elbette biliyordu. Ama bu olay öyle değildi. Kız şimdi yatakta diye düşündü Yuna ama üzerinde yalnızca bir külotla masanın başında otururken öldürüldü. Bu cinayetin sessizce işlendiğine inanmak zordu. Böyle bir yerde mutlaka bir tanık olmalıydı. Yuna küçük kulübeye doğru giderken kızlardan biri bir şey duymuş ya da görmüştür diye düşünüyordu. Bir tehdit ya da bir anlaşmazlığı sezerek olacakları kestiren biri vardı herhalde. Köpek ağacın altında sızlanıyor, tasmasının kayışını ısırıyor, sonra havlamaya başlıyordu. Yuna küçük kulübenin önünde durmuş konuşan iki adama doğru yürüdü. Adamlardan birinin olay yeri koordinatörü olduğu belliydi. 50 yaşlarında saçı yana taralı, koyu mavi polis üniformalı biriydi. Diğeri polise benzemiyordu, tıraşsızdı, yorgun gözlerinde sıcak bir ifade vardı. Yuna Linna, emniyet müdürlüğünün gözlemcisiyim deyip adamlarla tokalaştı. Okey dedi koordinatör. ''Adım Daniel'' dedi yorgun gözlü adam. ''Bu ıslah evinde danışmadım. Olayları duyar duymaz geldim.'' ''Biraz zamanım var mı?'' dedi Yuna. ''Kızlarla konuşmak istiyorum. Yanımda bulunman sanırım iyi olur.'' ''Şimdi mi?'' ''Mümkünse şimdi.'' Adam gözlerini kırpıştırdı. Kaygılı bir hali vardı. ''Öğrencilerin ikisi bir yolunu bulup ormana kaçmıştı.'' ''Bulundular.'' dedi Yuna. ''Biliyorum yine de onlarla konuşmam gerek.'' diyen Daniel gayri ihtiyari gülümsedi. ''Polisin omzuna binmeden dönmeyiz diyorlarmış.'' Gunnarsan bu işi kesin çözer diyen Yuna kulübeye yöneldi. İlk karşılaşmalarında çocukların davranışlarını incelemek, aralarında neler döndüğünü, görünenin altında neler olduğunu anlamak istiyordu. İçlerinden biri bir şey görmüşse gruptan diğerleri bu kişiyi istemeden açığa vurur, pusula iğnesi gibi ona dönerlerdi. Yuna sorgulama yetkisinin olmadığını biliyordu ama görgü tanığı varsa bilmeliydi. Alçak kapıdan eğilerek geçip kulübeye girdi. 17. Bölüm. Yuna küçük kulübeye girip ayakkabılığı geçerken tahta yer döşemeleri gıcırdadı. Dar odada 3 kız vardı. En gençleri ancak 12 yaşlarındaydı. Yanakları pembe, saçları bakır kırmızısıydı. Sırtı duvara dayalı oturmuş televizyon seyrediyordu. Kendi kendine bir şeyler fısıldadıktan sonra başının arkasını birkaç kez duvara vurdu. Bir süre gözlerini kapadı sonra tekrar televizyon izlemeye devam etti. Diğer ikisi onunla hiç ilgilenmiyordu. Kahverengi Manchester kanepenin üzerine uzanmış eski moda dergilerini karıştırıyorlardı. Sunsval Hastanesi'nden bir psikolog yere kızıl saçlı kızın yanına oturdu. ''Adım Lisa'' dedi sevimli bir ifade takınmaya çalışarak. ''Senin adın ne?'' Kız gözünü televizyondan ayırmadı. Blue Water High dizisinin tekrarını izliyordu. Televizyonun sesi yüksekti, odaya ekrandan soğuk bir ışık yayılıyordu. ''Parmak çocuk masalını dinledin mi sen?'' diye sordu Lisa. ''Ben bazen kendimi o kız kadarmışım gibi hayal ediyorum. Baş parmak kadar küçük bir şey. Sen kendini nasıl hissediyorsun?'' ''Karın deşen Jack gibi'' dedi kız berrak bir sesle, gözü hala televizyondaydı. Yuna odada ilerleyip televizyonun karşısındaki koltuğa oturdu. Kanapedeki kızlardan biri kocaman gözlerini Yuna'ya dikti. Yuna'nın selam vermesiyle gülümseyerek bakışlarını yere indirdi. Güçlü bir kızdı, tırnakları kemirilmişti. Blue jean pantolon ve göğsünde "Razors pain you less than life" yazan siyah bir tişört giymişti. Dipnot, hayat jiletten çok daha acı vericidir. Mavi göz farı sürmüştü, bileğinde saç tokası vardı. Yanındaki kız daha büyük gösteriyordu. Üzerinde at resmi olan tişörtünün alt tarafı kesilmişti. Boynunda beyaz inci kolye vardı, dirsek çukurunda iğne izleri. Bir asker ceketini kıvırıp başının altına koymuştu. "İndi," dedi büyük olanı. "Aydasızlar gelmeden önce içeri girip baktın mı?"
"Karabasanlar görmek istemiyorum," dedi güçlü olanı.
"Ah zavallı küçük indi," diye dalga geçti büyük olan kız.
"Ne var?"
"Hani karabasanlardan korkuyorsun ya."
"Evet, korkuyorum."
"Bu ne şişkin," diye güldü büyük olanı, "ne şişkin bir ego."
"Kapa çeneni Caroline," diye bağırdı kızıl saçlı kız.
"Miranda öldürüldü," diye devam etti Caroline. "Belki bu şeyden bile daha."
"Ben ondan kurtulduğuma memnunum," dedi indi.
"Sen kafayı yemişsin," deyip güldü Caroline.
"Asıl o kafayı yemişti, üzerimde sigara söndürdü."
"Dırdırı bırakın," diye araya girdi kızıl saçlı kız.
"Ayrıca ip atlama ipiyle de vurdu."
"Sen gerçekten şıllığın tekisin," diye iç çekti Caroline.
"Evet öyleyim, buyur, içini rahatlatacaksa," diye alay etti indi. "Bir aptalın ölümü can sıkıcı bir şey ama ben..."
Kızıl saçlı kız başını yine duvara vurdu, sonra gözünü kapadı. Dış kapı açıldı, kaçan kızlar Gunnarsson'la birlikte içeri girdi. 18. bölüm. Yuna koltuğun arkalığına yaslanmış oturuyordu. Koyu renk ceketinin düğmelerini çözmüş, kaslı bedeni gevşemişti. Buz grisi gözlerini içeri giren kızlara dikti. İçerideki kızlar yeni gelenleri yuhalayıp kahkahalar attılar. Kalçalarını abartılı bir şekilde sallayarak yürüyen Lu Chu bir eliyle de zafer işareti yapıyordu.
"Sefil lezbiyen," diye bağırdı indi. "Gel birlikte duş alalım," diye karşılık verdi Lu Chu.
Kızların ardından danışman Daniel Grimm de kulübeye geldi. Gunnarsson'a laf anlatmaya çalışıyordu. "Kızlarla sakin konuşmanızı istiyorum," dedi ve sesini alçaltarak devam etti. "Varlığınızla onları korkutuyorsunuz."
"Endişelenme," dedi Gunnarsson.
"Ama endişeleniyorum."
"Sıçarım senin endişene," diye iç çekti Gunnarsson. "Ayak altından çekil de işimi yapayım."
Yuna danışmana baktı. Tıraşsızdı, ceketinin altından tişörtü sarkıyordu.
"Ben yalnızca şunu açıklamaya çalışıyorum. Bu kızların gözünde polis güvenliği temsil etmiyor."
"Hiç olur mu canım?" diye dalga geçti Caroline.
"Böyle düşünmene sevindim," dedi Daniel Caroline'e bakıp gülümseyerek. Tekrar Gunnarsson'a döndü.
"Ciddiyim. Öğrencilerimizin çoğu hayatlarının en zor dönemlerinde polisle karşılaştılar."
Yuna Daniel'in polisin gözüne ne kadar itici göründüğünü pekala anladığını fark etti. Ama Daniel yine de başka bir soruyla devam etti.
"Dışarıda olay yeri koordinatörüyle şu yerleştirme işini konuştuk."
"Her şeyin bir sırası var," diye sözünü kesti Gunnarsson.
"Ama bu çok önemli çünkü..."
"Amcık," dedi indi öfkeyle.
"Sidikli," dedi Luchu.
"Çünkü zarar verebilir," diye devam etti Daniel. "Onları bu gece burada yatmaya zorlarsak örseleyebiliriz." "Otele mi götüreceğiz?" diye sordu Gunnarsson.
"Keşke sen öldürülseydin," diye bağıran Almira indiye bardak fırlattı.
Duvara çarpan bardak kırıldı, her tarafa cam kırıkları saçıldı. Daniel onlara doğru atıldı, Almira dönüp kaçmaya çalıştı ama indi ona yetişip, Daniel kendisini engelleyene kadar kızın sırtına birkaç yumruk indirdi.
"Kendinize gelin," diye kükredi Daniel.
"Almira amcığın teki."
"Sakin ol indi," diyerek onun elini tuttu Daniel. "Bunları konuşmuştuk değil mi?"
"Evet," dedi indi sakin bir ifadeyle.
İç çekip Almira ile birlikte yere saçılan cam parçalarını toplamaya başladı.
"Gidip elektrik süpürgesini getireceğim," diyen Daniel kulübeden çıktı.
Kapıyı kapattı ama kapı tekrar açıldı. Bunun üzerine öyle bir çarptı ki duvardaki Carl Larson tablosu sağa sola gidip geldi.
Miranda'nın düşmanları var mıydı diye sordu Gunnarsson damdan düşer gibi.
Hayır diye kıkırdadı Almira.
Andy göz ucuyla Yuna'ya baktı.
Beni iyi dinleyin diye sesini yükseltti Gunnarsson. Yalnızca sorularımı cevaplayacaksınız. Gevezelik etmek, bağırıp çağırmak yok. Bu kadarını yapabilirsiniz değil mi?
Sorulara bağlı bu dedi Caroline sakince. Ben bağıracağım diye söylendi Luchu. Doğruluk mu, cesaret mi dedi indi ve gülümseyerek Yuna'ya işaret etti.
Doğruluk dedi Yuna.
Sorguyu ben yürütüyorum diye itiraz etti Gunnarsson.
Bu hareket ne anlama geliyor dedi Yuna ellerini yüzüne kapatarak.
O ne bilmiyorum dediğinde Vicky ile Miranda'nın işiydi bunlar.
Artık tahammül edemiyorum diye araya girdi Caroline. Sen görmedin. Miranda o tam öyle yatıyordu. Çok kan vardı. Her yer kan içindeydi.
Sesi hıçkırıkla kesildi. Psikolog yanına gidip sakin bir sesle onu teselli etmeye çalıştı.
Vicky kim diye soran Yuna koltuktan kalktı.
Buradaki en yeni öğrenci.
Ama hangi cehennemde bu kız dedi Luchu.
Vicky'nin odası nerede diye sordu Yuna vakit kaybetmeden.
Düzüştüğü arkadaşının yanına kaçtı herhalde dedi Tuğla.
Biz genellikle stesolit alıp küdük gibi uyuruz.
Şimdi kimi konuşuyoruz dedi Gunnarsson bağırarak.
Vicky Bennett dedi Caroline. Onu bütün gün hiç görmedim.
Nerede bu kız?
Vicky adında bir sürü boktan harf var deyip güldü Luchu.
Kapatın şu televizyonu dedi Gunnarsson öfkeyle. Şimdi herkesin sakin olup.
Bağırma diye bağırdı Tuğla ve televizyonun sesini yükseltti.
Yuna Caroline'in karşısına çömeldi, gözünü gözlerine dikti. Sakin ama ciddi bir sesle Vicky'nin odası nerede diye sordu.
En son oda, koridorun sonunda.
19. bölüm. Yuna küçük kulübeden çıkıp hızlı adımlarla ana binaya yöneldi. Danışman elektrik süpürgesini almış küçük kulübeye dönüyordu. Yuna teknisyenlere selam verdi, geniş adımlarla merdivenleri tırmanıp ana binaya girdi. Bina loştu, elektrikler söndürülmüştü ama yürüyüş plakaları çakıl taşları gibi parlıyordu.
Bir kız eksik diye düşündü, kimse görmemiş. Belki bu kargaşa da kaçtı. Belki diğer kızlar bildiklerini saklayarak ona yardım ediyorlar.
Olay yeri araştırması yeni başlamış, odalar henüz dikkatle gözden geçirilmemişti. Birgitta Gordon köşe bucak taranması gerekiyordu aslında fakat zaman bulamamışlardı. Her şey üst üste binmişti. Kızlar tedirgindi, korkuyorlardı. Psikolojik yardım ekibi daha gelmemişti. Polisin desteğe ihtiyacı vardı, daha fazla teknisyene ve imkana. Yuna kızın hala odasında saklanıyor olabileceğini düşündü. Belki bir şey görmüş, dehşete kapılmış, ortaya çıkmaya cesaret edememişti. Öğrenci odalarının olduğu koridora girdi. Kalas ve kirişlerden gelen gıcırtıların dışında ortalık sessizdi. Cinayetin işlendiği odanın kapısı aralıktı. Kızın cesedi hala içerideydi. Yatağa yatırılmış, elleri yüzüne kapatılmıştı. Yuna birden üç yatay çizgi halinde kan izi gördüğünü hatırladı. Kanlı, üç parmağın bıraktığı izlerdi bunlar. Bu izleri görmüş ama bütün dikkatini olay yeri hakkında bilgi edinmeye verdiğinden izlerin yönünün nereyi işaret ettiğini şimdi çıkarabilmişti. İzler cinayet yerinden uzaklaşmıyor, koridorun derinlerini işaret ediyordu. Çizme ve çıplak ayak izleri her tarafa dağılırken bu üç çizgi nişin kenarından içeri yöneliyordu. Kanlı elin sahibinin başka bir öğrencinin odasında da yapacak işi var gibiydi.
Başka ölüm olmasın diye fısıldadı Yuna kendi kendine. Kauçuk eldivenlerini giydi, son odaya doğru yürüdü. Kapıyı açtığında bir hışırtı duydu. Durdu, etrafını görmeye çalıştı. Ses kayboldu.
Yuna el yardımıyla elektrik düğmesi aradı. Bu defa o hışırtıyla birlikte tuhaf metalik bir çınlama da işitti.
Vicky,
elektrik düğmesini bulup ışığı yaktı. Sade oda sarı bir ışıkla aydınlandı. Ormana ve Himmel Gölü'ne bakan pencerenin açık kanadı gıcırdadı. Yuna hışırtının geldiği köşeye baktı. Devrilmiş bir kuş kafesi gördü. Sarı bir muhabbet kuşu çırpınıyordu içinde.
Kesif bir kan kokusu vardı. Demir kokusuna ve Yuda'nın çıkartamadığı ekşi tatlı başka bir kokuya karışıyordu. Yuda plastik yürüyüş plakalarını yerleştirerek yavaşça odaya girdi. Pencere çengellerinde kan vardı. El izleri birinin eşiğinden destek alarak pencereye tırmandığını gösteriyordu. Belli ki dışarı atlamıştı. Yuda yatağa gitti, yorganı kaldırdığında sırtına bir ürperti yayıldı. Çarşaf kan içindeydi. Ama yatakta her kim yatıyorduysa yaralı değildi. Kan bir şeyden bulaşmış, yayılmış, kurumuştu. Çarşafın üzerinde kana bulanmış biri yatmıştı. Yuda bir süre durup hareketleri zihninde canlandırmaya çalıştı. Uyumuş diye düşündü. Yatağı kaldırmaya çalıştı, olmadı, çarşafa yapışmıştı. Çekip aldı, altında bir çekiç vardı. Koyu kahverengi kan pıhtılarına saç telleri karışmıştı. Kanın çoğunu çarşaf ile yastığın yüzü emmişti. Ama çekiç başının çevresi hala nemli ve parlaktı. Yirminci bölüm. Birgitta Gort yumuşak, güzel bir ışığa gömülmüştü. Himmel gölü yüksek, yaşlı ağaçların arasından büyüleyici bir ışıkla parlıyordu. Ama daha birkaç saat önce Nina Molander tuvalet ihtiyacı için kalktığında Miranda'nın ölüsüyle karşılaşmıştı. Herkesi uyandırmış, paniğe kapılan kızlar danışman Daniel Grimm'i aramışlar. O da hiç vakit kaybetmeden polisi aramıştı. Şok geçiren Nina Molander ambulansla Sundsvall Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gunnarsson, Daniel Grimm ve Sonja Rask bahçedelerdi. Gunnarsson teknisyenlerin çizdiği olay yeri haritasını beyaz Mercedes'inin bagaj kapağının üzerine yaydı. Bir ağaca bağlı olan köpek canhıraş havlıyor, tasmasını koparmaya çalışıyordu. Yuna arabanın arkasında durdu, parmaklarını dağınık saçlarından geçirdi, bakışlarını üzerine çeviren üç kişiye kız odasının penceresinden kaçmış dedi. Kaçmış mı dedi Daniel şaşkınlıkla. Vicky kaçmış mı? Niçin kaçsın? Pencere eşiğinde kan vardı, yatağında da ve... Ama herhalde bu onun... Yastığının altında kanlı bir çekiç vardı diye sözünü tamamladı Yuna. Olacak şey değil dedi Gunnarsson öfkeyle. Olamaz çünkü kıza uygulanan şiddet felaket güçlü. Yuna Daniel Grimm'e döndü. Grimm'in yüzü güneş ışığında çıplak kırılgan bir hal almıştı. Sen de diyorsun. Ne diyeceğim ki? Vicky'nin bu işi imkansız bir şey. Neden? Daha biraz önce dedi Daniel zoraki bir gülümsemeyle. Daha biraz önce bu işi güçlü kuvvetli birinin yapmış olabileceğini söyleyen sizdiniz. Vicky küçücük bir kız, 50 kilo bile değil. Bilekleri incecik. Saldırgan biri mi diye sordu Yuna. Bu işi Vicky yapmadı dedi Daniel sakin bir sesle. Ben onunla 2 ay ilgilendim. Onun yapmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce saldırgan mıymış? Biliyorsunuz sır saklama yükümlülüğüm var dedi Daniel.
Yerim senin sır saklama yükümlülüğünü dedi Gunnarsson. Zamanımızı boşa harcadığının farkındasındır sanırım.
Bir takım öğrencilerle saldırgan davranışların kontrolü üzerine alıştırmalar yaptığımızı söyleyebilirim. Hayal kırıklığıyla veya korkunun yarattığı öfkeyle reaksiyon göstermesinler diye.
Vicky bu öğrencilerin arasında değil mi dedi Yuna.
Değil. Peki neden burada diye sordu Sonya. Tek tek öğrenciler hakkında konuşamam.
Ama saldırgan olmadığını düşünüyorsun öyle mi?
O nazik biri.
Peki sence ne olmuştur? Neden yastığının altında kanlı bir çekiç var?
Bilemiyorum, anlaşılır gibi değil. Belki başkasına yardım etti, çekici sakladı.
Hangi öğrenciler saldırgan dedi Gunnarsson öfkeyle.
Herhangi birini işaret edemem, bunu anlamalısınız.
Anlıyoruz dedi Yuna. Daniel minnet dolu gözlerle Yuna'ya bakıp rahat nefes aldıktan sonra
ama onlarla konuşmayı dene dedi. Kimleri kastettiğimi hemen anlarsın.
Teşekkür ederim dedi Yuna ve yürümeye başladı.
Bir arkadaşlarını kaybettiklerini unutma dedi Daniel aceleyle. Yuna durdu, Daniel'in yanına döndü.
Miranda'nın hangi odada bulunduğunu biliyor musun?
Hayır ama tahmin edebilirim. Daniel susup başını salladı.
O odanın kendi odası olduğuna inanmak çok zor dedi Yuna. Neredeyse boş.
Sağında da tuvaletler var. Tecrit odası, dedi Daniel. Bir çocuk neden orayı boylar? Çünkü, Daniel sustu, yüzü düşünceli bir hal aldı. Ne düşündün, diye sordu Yuna. Kapısı kilitli olmalıydı, dedi Daniel. Kilitte bir anahtar vardı. Ne anahtarı, dedi Daniel sesini yükselterek. Tecrit'in anahtarı yalnızca Elizabeth'te var.
Elizabeth kim, diye sordu Gunnarsson.
Eşim, dedi Daniel. Bu gece o nöbetçiydi.
Peki şimdi nerede,
dedi Sonya. Nasıl nerede, diye karşılık verdi Daniel. Şaşkınlıkla Sonya'ya baktı.
Evde mi, dedi Sonya.
Daniel şaşırıp tedirgin olmuştu. Sanırım ambulansa binip Nina ile birlikte gitmiştir, dedi yavaşça.
Hayır, Nina Molander yalnız gitti, dedi Sonya.
Yok yok, Elizabeth mutlaka onun da gitmiştir. O bir öğrenciyi böyle bir durumda asla yal... Buraya önce ben geldim, diye sözünü kesti Sonya. Yorgunluktan sesi haşin ve kısıktı. Personelden kimse yoktu, diye devam etti. Yalnızca bir sürü korkmuş kız vardı. Ama benim eşim buradaydı.
Telefon aç, dedi Sonya.
Denedim, telefonu kapalı, dedi Daniel. Sesi iyice alçalmıştı. Sanıyordum ki, düşündüm ki...
Burası amma da karışık bir yer ya, dedi Gunnarsson.
Benim eşim Elizabeth, diye devam etti Daniel titreyen bir sesle. Kalp sorunu var. Bir şey ol, o belki...
Sakin ol, dedi Yuna.
Eşimde kalp büyümesi var, gece çalışıyordu. Burada olması gerekiyordu, telefonu kapalı.
4. ayrımın sonu. Sayfa 63.